Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heve. Bugün Allah izin verirse 28. Lema'nın ikinci nüktesini okuyacağız. Hakikatli bir teselli başlığıyla başlayan bir mektup var. Üstadımız burada hapishaneye düşen, Eskişehir hapishanesine düşen abilerimize verdiği hakikatli bir teselli. Yani Kur'an kaynaklı olan, sünnet kaynaklı olan, hikmet kaynaklı olan ifadeler hakikatlidir. Bunlar insanları uyutmak için ya da işte onları belli bir süre teselli vermek manasında geçiştirmek için verilen dersler değil, tamamıyla Kur'anidir, hakkanidir, bürhanidir. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. İkinci nükte, hakikatli bir teselli. Eskişehir'de, Tevkifhane'de, Risale-i Nur şakirtlerine yazılan fıkralardır. Aziz kardeşlerim, sizin için pek çok müteessirdim. Elem beni eziyordu. Müsaadeni, yani bir baba, bir anne şefkati taşıyan bir üstad, bir mürşit olması hasebiyle, sadece kendi elemleriyle ezilmiyor, ayrıca kendisine tabi olan ve gönül veren ve bu Kur'an ve iman hizmetinde bulunan nur talebesi abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizin başına gelen her türlü musibet, her türlü sıkıntıdan dolayı da kendisi müteellim olan bir zat. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a niye çok salatu selam getirmemiz lazım? Oysa adeta bizim zihnimize göre sonsuz rahmete, merhamete gark olmuş, muhatap olmuş bir zat-ı kerimdir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye bu kadar salatu selam kendisine getirilmeye ihtiyacı var? Üstadımız diyor ki, her bir ümmetinden ferdin elemiyle müteellim olan ve güzellikleriyle de şevk duyan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adeta her yerden manevi imdat hükmünde kendisine salatu selam gelmesi lazım ki o ümmetinden gelen elemler onu yakmasın, yıkmasın, sıkıntıya düşürmesin manasında adeta manevi bir merhem hükmüne de geçiyor. Bir hikmet bu. Dolayısıyla el-ulema'u ve resatul enbiye sırrıyla alimler peygamberlerin varisleridir kaidesiyle, bu da hadis-i şerif. Bediüzzaman Hazretleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamandaki bir varisi olması hasebiyle kendi talebelerine gelen sıkıntıdan dolayı da kendisine ciddi manada teselliler lazımdı. Ve bu teselleri elhamdülillah Cenab-ı Hak rahmetiyle, hikmetiyle, adaletiyle göndermiş ve onun ruhunu ve kalbini devamlı rahatlatmıştır. Mesela hapishanelerde bulunduğu vakitlerde en ağır, en zor, en tatlı ve lezzetli olan risaleleri yazdırması. Mesela Ayet-ül Kübra gibi diyelim mesela bir eser. Ya da 30. Lema Esma-i Sitte Risalesi gibi. Ya da 15. Şua El-Hüccetü Zehra Risalesi gibi risalelere baktığımız vakit, yani kutsi bir teselliye muhtaç olduğu 1. Şua gibi şeyler de mesela bir hengamda Cenab-ı Hak bu manada onu gerek Kur'an-ı Kerim'in gerekse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bulunan bazı güzelliklerin, kendi cemaatine ve şahsına bakan bazı özel müjdelerin bu manada yazılmasına Cenab-ı Hak rahmetiyle müsaade etmiştir. Şu anda da üstadımız yine bu mektubun başında, sizin için pek çok müteessirdim, elem beni eziyordu demek suretiyle bunu da ifade ediyor. Yani sizin elemlerinizin hepsini toplarsanız, benim elemime bu manada zam edilmiş, toplanmış oluyor diyor. Ama üstadımız hakikatten aldığı güzelim teselleri, güzel dersleri alıyor, önce kendisi bir rahatlıyor. Rahatladıktan sonra da çevresine bu dersleri veriyor. Çünkü üstadımızın bir ifadesi var malumunuz. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım diyor. Dolayısıyla bu hakikatli teselliler en evvel üstadımızı rahatlatacak ki üstadımız da bu rahatlıktan başkalarını rahatlatabilsin. Eğer kendisi devamlı oflayıp poflasa, eğer devamlı üstadımız elem, zillet içerisinde, sıkıntı içerisinde olduğunu ifade etmiş olsa, o zaman cemaat zaten ciddi manada sıkıntıya girer, dağılır ve bu dava kendi kendine başladığı yerde bitmiş olacaktı. Ama liderler devamlı kendileri çektikleri elemleri hissettirmezler ve buna devamlı teselli kaynağı bulmaya çalışırlar ve bununla beraber istikbalde görünecek ışığa devamlı nazarlarını atfederler ve kendi tabilerini de bu manada o ilerideki hedefe, o istikbalde görünen hedefe kilitlemeye ve inkişaf ettirmeye çalışırlar. Sizin için pek çok müteessirdim. Elem beni eziyordu. Fakat bana ihtar edildi ki, kim ihtar etmiş? Hakikat. Kim ihtar etmiş? Hikmet. Kim ihtar etmiş? Manevi alemde bu iman ve Kur'an hizmetiyle birebir irtibatlı olan ve emsali dünyada bulunmayan selefi salihinden olan alem-i İslam'ın mukadderatıyla alakalı toplanmış olan o meclis-i muhteşemlerden olabilir, gayb aleminden olabilir, Cenab-ı Hak ilhamen ders verir olabilir, ilahir. Fakat bana ihtar edildi ki, kader ve kısmetinizde, demek ki hakikat ders veriyor. Kader ve kısmetinizde ne var? Beraber bu hapishanenin suyunu içmek ve ekmeğini yemek vardı. Şimdi hapishaneye düşen, özellikle masumane ve mazlumane düşen herkese çok güzel bir teselli. Bir insan iftiraya uğradı. Ya bir insanın başına bir musibet geldi. Ondan sonra hak etmediği zahiren, en azından o hadise cihetiyle, hak etmediği bir suçtan dolayı içeri atıldı. Hemen şu dersi hatırlaması gerekiyor. Benim bu hapishanede yemem ve içmem gereken şeyler vardı. Buranın suyunu içmek, yemeğini yemek kaderde vardı. Ben de buraya geldim ve kaderimin bana olan bu yazgısını şu anda çekiyorum. Eğer ben şu halime şükredersem, şu halimi kabul edersem, inşallah normal vakitlerde müspet ibadetlerden, namaz, niyaz gibi ibadetlerden kazanamadığım sevabı, şu musibetli olan hapishanede, şu menfi ibadet hükmündeki ortamda, yani musibet ortamında, ben inşallah o sevapların belki 100 mislini, 1000 mislini kazanabilirim diye biz de ders alabiliriz. Çünkü ayet-i kerimede var, اَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Bazen sizin kerih olarak gördüğünüz bir şey zahiren kerihtir, hapistir, ondan sonra hürriyetinizin elinizden alınmasıdır ya da hastalıktır, musibettir ya da başka bir şeydir ya da iflastır maddi olarak mesela ya da başınıza gelen herhangi bir musibet. Böyle bir musibet zahiren musibettir, hakikatta senin lehine döndürülebilir, o da senin iradenle. Ama sen istersen musibeti ikileştirebilirsin. Hem musibet başına gelmiş, hem de kaderi tenkit edersin. O zaman musibet biriken ikiye çıkarmış olursun. Oysa bir Kur'ani ve imani dersle sen eğer nurlanmışsan, istifade etmişsen, kalbini ve ruhunu terbiye etmişsen, başına gelen şu musibette şunu diyebilirsin. Cenab-ı Hakk'ın elbette bunda bir muradı vardır. Elbette ben bunu bu musibet cihetiyle hak etmemiştim. Ve bu benim başıma gelen haksız bir kararın neticesidir. Ama Cenab-ı Hakk'ın muhakkak bunda irade ettiği çok hayırlar vardır, çok güzellikler vardır, çok hikmetler vardır deyip bu hakikatlerden, hikmetlerden ve güzelliklerden, hayırlardan istifade etmeye çalıştı mı, o zaman şu musibet onun hakkında hayırlı bir neticeye vesile olur. Biz de kendimizi bu manada hep Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü, yüzünü görmek, sabır ve şükür ile Cenab-ı Hakk'ın o hadisede gösterdiği manevi elini adeta öpmek ve bu hadise Cenab-ı Hakk'ın eli altındadır. Cenab-ı Hakk'ın o hadise Cenab-ı Hakk'ın dizgini altındadır diyeceğiz ve bu hadiseyi elbette zahiren beşer zulmederek yaptıysa da hakikatta kader, hakikatta Cenab-ı Hak buna karar vermiştir. Elbette benim için hayır cihetleri vardır diyeceğiz. Bir eseri rahmeti ilahiye, Allah'ın rahmetinin bir eseri ve bir cilve-i inayet-i Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın rubiyetinin, Rabliğinin içerisinde bulunan inayet cilvesinin neticesi olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlısı ve sevaplısı ve Risale-i Nur şakitlerinin en menfaatli bir dershaneleri ve en feyzi bir çilehaneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini talim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âli meziyetlerinden ve güzel hasiyetlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i kuvvetlerinden istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershane bir tekke suretinde gördüğümden bu vaziyetten değil şekva, belki bütün ruhumla şükür ettim. Demek ki şekva bir tarafa, sabır da bir tarafa, yine yüksek bir mertebedir sabretmek. Ama ben bu azim menfaatlerden dolayı, bunları hakikatten gördüğümden dolayı, bana ihtar edilen şu güzel hakikatten dolayı gördüm ve şükrettim. Şekva değil, şükür ettim. Şimdi tekrar bu hapishanenin ve dolayısıyla musibetlerin içerisinde bulunan menfaatli güzellikleri tekrar görelim. Bu eseri rahmeti ilahiye ve bir cilve-i inayet-i Rabbani olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlısı ve sevaplısı. Bakın, hem kolaydır. Niye? Şimdi biz kendi aramızda toplanmaya çalışsak belki zor geliriz. En hafifi, yani ağır ve zor şartlarda değil ve en hayırlısı, herkes bize ayrıca dışarıdan da dua ediyor, kardeşlerimize, abilerimize dua edelim diye. Bu da bir hayır. Mesela toplanmışız bir arada, yani millet bize toplandık diye belki o manada şefkatten gelen bir hisle dua etmez. Ama hapse düştük, hem de mazlumane, hem de masumane, hem de iman ve Kur'an hizmetini yaptığımızdan dolayı elbette bütün gönüldaşlarımızdan ve bütün cemaatten, arkadaşlardan ne yaparız? Hayırlı dualar alırız. En hayırlısı ve sevaplısı. Niye? Riyasız bir hizmet. Dışarıda diyelim mesela biz şu anda hizmet ediyoruz ama acaba ne derece biz ihlaslı olabiliyoruz? Ne derece biz ihlasımızı muhafaza edebiliyoruz? Ne derece Rabbimizi biz kendimize razı edebiliyoruz? İlahir. Ama bakıyorsunuz ki hapishanelerde olan insanlar en sevaplı ve riyasız bir şekilde hizmet görüyorlar. Bir de enteresan. Dışarıda iki tane nur talebesi abimiz yan yana gelemezken, o zamanki korku atmosferini düşündüğümüz vakit ki bize şu anda masal gibi geliyor. Yani iki kişi bir araya nasıl gelmesin canım? Yani olur mu öyle bir şey? Yani bazen anlattığımız vakit ya da Risale-i Nur'dan ders okuduğumuz vakit ya da üstadımızın tarihçi hayatından bazı pasajlar okuduğumuz vakit bazı insanlar böyle bakıyorsunuz ki sathi bir nazarla bakıyor, tarihi bilmiyor, o zamanki hadiselerde, o zamanki musibetlerde Müslüman insanların, mümin insanların, özellikle ehli hizmet ve dava adamı olan insanların başlarına gelen sıkıntıları bilmediğinden ya acaba kardeşim olur mu? Fihi nazarun, yani olur mu diyebiliyor. Oysa öyle değil. Bunlar yaşanmış. Allah demenin yasak olduğu minarelerde Tanrı uludur, Tanrı uludur ifadesinin, sesinin yankılandığı tam 19-20 senelik bir dönem yaşanmış. Ama umumu kefere ve fecere dönemi dediğimiz döneme baktığımız vakit 25-30 belki 40 senelik bir dönemdir bu. Böyle bir dönemin tam merkezinde, ortasında Bediüzzaman ve talebeleri vardı piyasada ve onlar Allah'ın nurunu, Kur'an'ın nurunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yaymak için uğraşmışlar. Dolayısıyla iki kişinin bir araya gelmesinin zorluğu buradan anlaşılsın yani. Çünkü bir nur talebesi Allah demek yasak olduğu bir dönemde başka bir nur talebesiyle beraber gelip hadi gel okuyalım, hadi gel nurlanalım, hadi gel birbirimize iman hakikatleri okuyalım. Şimdiki şu kolay ortamda yaptığımız gibi olmasa gerek herhalde. Evet. Ve Risale-i Nur şakirtlerinin en menfaati bir dershaneleri. En menfaati bir dershaneleri. Üstad orada, abilerimiz etrafında. Bugün hangi dersi okuyalım? Hem de doğrudan doğruya Risale'lerin sahibi olan, menba-ı hakayık olan üstattan abilerimizin ders alması ve o ortamda ders almaları ve herkesin böyle nazarını tam o hakikatlara teksif etmesi, odaklaması durumunda elbette en menfaati bir dershane hükmünü veriyor. Ve en feyizli bir çilehaneleri, eskiden ehli tarik olan büyüklerimiz, mutasavvuf olan büyüklerimiz çilehanelere girerler. Oradaki ortamda, çilede az yemek, az uyumak, ondan sonra az konuşmak suretiyle çok ibadet, ondan sonra da işte devamlı hakayık-ı imani ve Kur'an-ı tefekkür manasında vakitlerini geçirirlermiş. Bunlara çilehane diyoruz. Şimdi üstadımız diyor ki en feyzi bir çilehane. Yemek az. Ondan sonra uyku az. Konuşmak az. Ama bakıyorsunuz ki herkes kaza namazlarını kılıyor. Oradaki mahpuslara da ciddi manada faydalar dağıtıyorlar. Ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini talim eden en hassas bir imtihan meydanı. Yani şu kadar güzellikleri temin eden bir hapishaneden elbette şekva değil, şükretmek icap ediyor diye üstadımız oraya bağlıyor. Şimdi biz normal hayatta bakıyorsunuz ki herkese hüsnü zan etmekle mükellefiz, suizan yasak. Bakıyorsunuz ki birisi gelmiş sizin kanınızı akıtmak istiyor. Sizin canınızı acıtmak istiyor, size sıkıntı vermek istiyor ama buna rağmen siz ne yapıyorsunuz? Siz onu dost belleyip onunla oturup her türlü meseleyi rahatça konuşabiliyorsunuz. Ama hapishanede oradaki o fıtri ortam, fıtri atmosfer, oradaki mahpuslara her zaman ihtiyatlı davranmaları lazım geldiğini anlatan özel bir okul hükmünde, özel bir eğitim merkezi hükmünde onlara da ayrıca oradan gelen bir ders var. Şimdi fayda ve menfaatlerine bakıyoruz. Ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âli meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i kuvvetlerinden istifade etmek ve ders almak için. Şimdi her bir nur talebesi ayrı bir kemalatta. Her bir Müslüman ayrı bir güzellikte, sair vakitlerde, şu anda biz İstanbul şartlarında da görüyoruz, birbirimizi ders geceleri görebiliyoruz. Diğer vakitlerde birbiriyle görüşen belki çok az kardeşlerimiz var. Yani iki kişi devamlı komşu olduğu için görüşebiliyorlar ama o iki kişinin bütün cemaatle irtibatları dersten derse, o da gelirsek mesela. Ama burada hapishanede uzun bir dönem, aylarca, belki bazen de yıllarca oradaki Müslüman insanlar, mümin insanlar, faziletli insanlar, her bir yönden ayrı kemalata sahip olan o güzelim insanlar bir araya geliyorlar. Aylarca, haftalarca, belki yıllarca birbirlerinin güzel meziyetlerinden istifade ediyorlar. Birbirlerinin güzel hallerini birbirlerine aktarma noktasında çok muazzam bir zemin hazır ediyorlar ve birbirlerinden ders alıyorlar. İçin en nurlu bir dershane, hapishane için diyor ki, Medrese-i Yusufiye diyor üstadımız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi diyor hapishane için. Bir tekke suretinde gördüğümden bu vaziyetten değil şekva, bu vaziyetten şekva etmeyin, şikayet etmeyin. Niçin bu hapishaneye düştük demeyin. Peki ne yapacağız? Belki aksine bütün ruhumla şükrettim. Biz de bütün bu manadaki musibetlerin bize vermek istediği mesajı, dersi, güzellikleri ve hayırları almaya çalışmak için tefekkür edeceğiz. Risale-i Nur'un bu manadaki, bu anlamdaki dersleri çokça müzakere edip tezekkür edeceğiz. Dersimizi güzelce aldıktan sonra o musibet için aynı ifadeyi kullanmak durumuna geleceğiz. Bu musibetten değil şekva, belki şükrettim diyeceğiz ve inşallah diyelim. Evet, mesleğimiz şükürdür, acz, fakr, şefkat ve tefekkür diyor. Acz, insanı Cenab-ı Hakk'ın kudretine götürüyor. Fakr, Cenab-ı Hakk'ın gınasına götürüyor. Ama gınasına mazhar olan insanların da şükre girmesine vesile oluyor. Ve her yerde ve her şeyde bir veçh-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir. Her şeyde nimet var mı? El cevap, her şeyde nimet var. Her şeyde hayır var mı? Her şeyde hayır var. Allah'ın yarattığı her şey güzel mi? El cevap, Allah'ın yarattığı her şey güzel, her şey hayır. Haddi zatında şer olsun diye yaratılan bir şey yoktur. Her şey hayır olsun diye yaratılır. Ama insanlar iradeleriyle şerre çevirebiliyor. Mesela şeytan büyük bir nimettir. Şeytan olmazsa biz nasıl terakki edeceğiz? Meleklere mesela şeytan musallat olmuyor. Terakkileri yoktur. Ruhanilere hakeza. Ama böyle olursa o zaman bizim gibi mahlukata ihtiyaç olmaz ki. Sayısız melaike, belki sonsuza yakın ruhaniyat cinsleri, sınıfları vardır diyor üstadımız. Ama insanı bütün mahlukattan daha yüksek mertebeye çıkaran, daha mahlukatın en üstüne çıkarabilecek özelliğe sahip olmasının asıl sırrı insanın, ona şeytanın musallat olması, içinden de ona yardım edecek bir nefis yardımcısının bulunması hasebiyledir. Nefis içeriden, şeytan dışarıdan, insanı şerre, kötülüğe teşvik edecek ve insan da bunlara tabi olmayıp uymayacak ve uymadıkça da terakki edecek. İnsanın yaratılmasının ana umdesi, düşmanlarına rağmen Cenab-ı Hakk'a bu manada kul olmaya çalışmaya gayret etmesidir. İşte bunu da temin eden temel zemberek şeytandır, şeytanın yaratılmasıdır. Nefis şer midir? Elbette hayırdır. Nefis bizi Allah'a götüren bir yardımcı hükmündedir. Ama ona uymamak şartıyla. Ona bindiğimiz vakit bizi Cenab-ı Hak götürür. Ama o bize bindiği vakit bizi Allah muhafaza götüreceği yer çok farklı bir yerdir. Dolayısıyla bu da bizim irademizle oluyor yani. Şimdi burada her bir şeyde hayır var mı? El cevap. Her şeyde hayır var. Az önce iki misal verdik. Buna artık ateşi misal verebiliriz. Buna yağmuru misal verebiliriz. Buna musibetleri verebiliriz. Buna her türlü dünyevi sıkıntıları misal olarak vermek mümkün. Umumunuzun elemleriyle müteellim kardeşiniz Said Nursi. Şimdi üstadımız burada bu kısa mektubu kaleme almış. Zahiren kısa ama hakikatta açıldıkça epey uzun manıları muhtevi olan bir yer. 13. şuada hapishaneye niye girdik diye bunu abilerimize yine yazdığı bir kısa mektupta şöyle ifade ediyor. 13. şuada. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtır. Hususan gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Demek ki bizim hapishaneye girmemizin bir sebebi de burada taze ömrünü, genç ömrünü hapishanede dört duvar arasında geçirmeye mahkum edilen, adeta darbe yemiş olan gençlere bir nur, bir teselli, bir ders vermek için buraya çağrıldık manasında burada üstadımız ifade ediyor. Yine 13. şuada, bu işsiz ve muzaaf maddi ve manevi kışta, Medrese-i Zehra'nın bir dershanesi olan bu Medrese-i Yusufiye'de, öz kardeşten daha müşfik, çok hakiki dostlarını, öz kardeşten daha müşfik, çok hakiki dostlarını. Bu çok mühim. Malumunuz müminler kardeştir deniyor ayette. İnnemel mu'minune ihve. Yani aynı annenin rahmini paylaşmış olan kardeşler kardeştir, karındaştır. ama ruh kardeşi olmayabiliyor. Birisi Müslüman, birisi ehli küfür olabiliyor. Ki Hud suresinde Nuh aleyhisselamla alakalı geçen bir ayet var. Nuh aleyhisselam ailesinin kurtulmasını Cenab-ı Hak'tan istemiş, dua etmiş. Cenab-ı Hak da senin ailen kurtulacak diye de adeta teminat veriyor. Daha sonra ailesinin yani eşi ve oğlu Kenan'ın iman etmediği meselesi gündeme gelince, onu görünce Nuh aleyhisselam, "Ya Rabbi benim oğlum da alimdendi, ailemdendi" diye bu manada adeta hikmetini soruyor. "Ya Rabbi sen bana böyle bir teminat verdin ama benim oğlum gitti." Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle buyuruyor ki, sonra da ayet-i kerimeye de Hud suresine de geçmiş. "O senin ailenden değildi çünkü temiz iş işleyen bir insan değildi" diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Dolayısıyla bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz, annemiz, babamız eğer temiz iş işleyen insanlardan olmazlarsa, yani gayri mümin olursa, gayrimüslim olursa bunları Allah bize kardeş olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla siz birbirinize hakiki kardeşlerinizden, nesebi kardeşlerinizden daha yakınsınız demek suretiyle de üstadımız başka bir yerde bu meseleyi ifade ediyor. Öz kardeşten daha müşfik çok hakiki dostlarını ve mürşit gibi uhrevi kardeşleri gayet ucuz ve az masrafla görmek, ziyaret etmek ve onların hususi meziyetlerinden istifade etmek ve şeffaf şeylerde sirayet eden nur ve nurani gibi hasenelerinden, manevi yardımlarından, ferahlarından, tesellilerinden kuvvet almak cihetinde bu musibet şeklini değiştirir. Bir nevi inayet perdesi hükmüne geçer. Demek ki bu musibet bir perdedir. Eğer karanlık bir nazarla baksan, karanlık bir perde arkadaki güzellikleri setrediyor. Ama sen Allah'ın nurlarıyla, Kur'an'ın nurlarıyla bakarsan perde şeffaflaşır. Arkasındaki Allah'ın gizlediği güzellikleri görmeye vesile olur. O zaman bu bir musibet değil, şeklini değiştiriyor. İnayet perdesi hükmüne geçer. Evet, bu gizli inayetin bir latif zerafetidir ki, yani çok hikmetleri, inayetleri var ama bir inayet veçhesi şudur. Bütün buraya gelen Risale-i Nur talebelerine hocalar namı verilmiş. Herkes lisanında hocalar, hocalar diye hürmetle yad ediyorlar. Bu zarafet içinde latif bir işaret var ki, bu hapis medreseye döndüğü gibi Risale-i Nur şakirtleri dahi birer müderris, muallim vesair hapishanelerde bu hocaların sayesinde inşallah birer mektep hükmüne geçeceklerdir. Demek ki hapishanelere Risale-i Nur'ların yayılması için Cenab-ı Hak adeta halis nur talebelerini davet etmiş. Gelin burada derslerinizi verin diyor. Niye? Orada çünkü teselliye muhtaç olan insanlar var. Nura muhtaç olan insanlar var. Çıktığı vakit belki bir müntakim, bir katil edasıyla çıkıp belki çok ailenin yanmasına, yıkılmasına, belki ortadan kalkmasına, çok canların mahvolmasına vesile olacak, çalışacak insanların karıncaya bile, hatta tahta kurusuna bile, kendilerine zarar veren tahta kurusuna bile zarar vermeyecek bir duruma getirildiği de üstadımızın ve abilerimizin hatıralarında müşahede ettiğimiz çok latif, güzel bir hakikattır. Kastamonu'da üstadımız yine hapishanedeyken bir teselli arıyor. Çünkü biz her şeyde böyle arayacağız. Acaba şu iflas etmemin ya da şu sıkıntıya düçar olmamın ya da şu kazaya muhatap olmamın ya da şu hastalığa ya da şu ameliyata mazhar olmamın ne hikmeti olabilir, ne teselli ciheti olabilir diye oturup hakikattan ders almaya çalışsak o kadar güzel dersler alırız ki. İhtiyarsın, ihtiyar risalesine bak. Dersler baştan sona, her bir cümle ders dolu. Hastasın, hastalar risalesine bak. Musibete düçar oldun, ikinci lemaya bak. Ondan sonra buna mümasil çeşitli yerlere baktığın vakit ya da başına haksız bir karar verilmiş, kader risalesine bak. Ciddi manada bunlardan teselliye medar dersler göreceksin. Hem Kastamonu'da hem de Sikke-i Tasigaybi'de geçen ortak bir mektup. Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki yani Hazreti Ali Efendimiz ya da buna müvasil Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlardan üstadımız bu manada Risale-i Nur'la alakalı çeşitli şeyler çıkarıyor. Bunu da onu söylüyorlar. Diyorlar ki yani eski zatlardan, makbul zatlardan sen Risale-i Nur makbuliyetine dair deliller getiriyorsun, şahit getiriyorsun. Halbuki وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابِ مُب۪ينٍ Yaş ve kuru ne varsa Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Kitab-ı Mübin'de mevcuttur sırrıyla. En ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimdad eyledim. Bakın, Kur'an bizim üstadımız olursa inşallah bizim ulaşacağımız yer Cenab-ı Hakk'ın kutsi şeyidir, menzilidir, iman menzilidir, cennettir, saati ebediyedir inşallah. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatın evindeki tabakattan, manayı işari tabakasından ve o manayı işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne, onun içerisine girmesine, medar imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücmelen gördüm. Bir anda Kur'an-ı Kerim'den istimdad ettim. Madem ki yaş ve kur ne varsa sende vardır, öyleyse benim hizmetimle alakalı ne görüyorsun ya da bana nasıl bir ders veriyorsun diye Kur'an'dan istimdad ettiğim vakitte bir anda, birinci şuanın içinde geçen ayetleri üstadımız diyor, 33 tane ayet-i kerime, manayı sarihleri var, zerker kitap diyor, Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Muhammedur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden bahsediyor. Ama kitap, peygamber gibi şeylerin işari manasından da peygamberin varisleri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı Gazali gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Bediüzzaman Hazretleri gibi zatların da işari manada, gizli, remizli işaret manasında bazı derslerin gizlendiğini gördüm diyor. Yani burada ahir zamanda hizmet eden bir grubun, bir cereyanın, bir cemaatin ve o cemaatin şahs-ı manevisinin de mümessili hükmünde olan bir zatın adeta sergüzeşti hayatlarına ve yapacakları hizmet faaliyetlerine dair Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden güzel dersler yakarıyor üstadımız. 30. lemada 6. nüktede şöyle diyor. Eskişehir hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle o nur-u azamı elbette tamile beyan edemeyeceğim. Yani ismi kayyumu anlatıyor burada. Fakat Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh Kaside-i Ercüce'sinde Sekine nam-ı alisiyle beyan ettiği ismi azam ve Celcelütiyesinde yine pek muhteşem isimlerle ismi azam içinde bulunan o 6 ismi en azam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârâne bize teselli verdiği için bu ismi kayyuma dahi evvelki 5 esma gibi hiç olmazsa muhtasar bir surette 5 şua ile o nur-u azama işaret edeceğiz. Yani İmam-ı Ali Efendimiz kendisi bize hem Ercüze'de hem Celcelütiye'de işaret ediyor ve onun ismi azamdır altısı beraber ya da her birisi ismi azam olabilir dediği Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil ve Kudduz gibi isimlerin izahını yine üstadımız hapishanede Eskişehir hapishanesinin o sıkıntılı ve münkabız inkıbazlı halinde üstadımız yapıyor. Özellikle ismi kayyuma dair meseleler çok daha ağır, çok daha derin, çok daha ince manalar olduğundan dolayı üstadımız ayrıca buna tekrar ismi kayyuma dair meseleyi de inşallah öteki esmalar gibi bir altıncı ismi azam olarak 5 şua içerisinde yazmaya çalışacağız diye adeta İmam Ali'den manevi bir imdat ve tescil istiyor. Hapishanenin içerisinde bulunan o sıkıntılı hallerde kendisine şefaatçi etmek suretiyle İmam-ı Ali Efendimiz'e müracaat edip yalvarıyor adeta. Bir tane daha var burada. 8. şuada. Hem 30. lema namında ve 6 nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak bi esmaikel husne senin Esma-i Hüsnan'la deyip sair işaretin karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzında tevafuk karinesiyle hem teşettütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi, onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manayı mecazi cihetinde Hz. İmam Ali'nin lisanıyla kendine dua olan ve bi esmaikel husne ecirni mineşşetet, yani ismi azam olan o Esma Risalesi'nin bereketiyle beni teşettütten, perişaniyetten hıfz eyle ya Rabbi meali, tam tamına o Risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karnesiyle kelam, mecazi delalet ve İmam Ali radıyallahu anh ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Yani hem İmam Ali hem de o kelam, yani ve bi esmaikel husne ecirni mineşşetet, ismi azam olan o Esma Risalesi'nin bereketiyle beni teşettütten, perişaniyetten, sıkıntılardan hafz eyle ya Rabbi demesi, adeta ahir zamanda onun bir talebesi olan Bediüzzaman Hazretlerinin de kendisine bu duayı İmam Ali'nin ta o zamandan yaptığına, kendisi de onu yaptığı takdirde de kendisi için de ayrıca inşallah onurlara düçar olacağına ve Esma-i Hüsna hürmetine ya Rabbi beni de muhafaza ile, ya Rabbi beni de teşettütten, sıkıntılardan hıfz ile manasında kendisini hıfz etmesini hem İmam Ali hem de o kelam Cenab-ı Hak'tan istiyor. O Esma-i Sitte'den, altı isimden adeta yalvarıyorlar oluyor. Dolayısıyla bu dersten bizim alacağımız ana fikir ve sonuç mana şudur. Üstadımız hangi halde bulunursa bulunsun, hangi sıkıntılı ve munkabız halde olursa olsun, devamlı hakikatten, Kur'an'dan, imandan, sünnet-i Resulullah'tan aleyhissalatu vesselam ve büyük zatlardan aldığı teselli derslerini almış, uygulamış ve kendi arkadaşlarına, dostlarına, talebelerine de bunları hem anlatmış, hem kaleme almış, kıyamete kadar gerek hapis musibeti, gerekse farklı farklı musibetlere düçar olursanız, siz de bu gözle, şu hakikat dürbünüyle, gözlüğüyle hadiselere bakın ki hadiseler sizi ezmesin, sizin aleyhinize dönmesin, sizin lehinize dönen, sizi ışıklandıran, sizi nurlandıran, size ferah ve sürur veren ve sizi şekvaya değil şükre götüren, iten muazzam bir dost ve arkadaş haline gelsin diye üstadımız bu mektubu kaleme almıştır diyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.